Ayrım 7.
Devlet yaşamımızın ilk günlerine itibaren biz Ermenistan gibi böylesine küçük, fakir, talan edilmiş ve dünyadan koparılmış bir ülkenin gerçekten bağımsız ve müstakil olamayacağını gayet iyi anlıyorduk. Bir destek, her neyse bir dış güç lazım olduğunu anlıyorduk ki ona dayanarak, hiç olmazsa ilk aşamalarda örgütleninceye ve kuvvetlerimizi toparlayıncaya kadar kendi varlığımızı muhafaza edebilelim. Böyle bir desteği önce uzak Amerika'da, daha sonra ise Avrupa'da aradık. Sonuçlar bellidir. Daha 2-3 yıl önce bir şeyler umut edilebilirdi. Ama bugün böyle bir durum mevcut değil. İsrar etmemiz ise bizim açımızdan affedilemez bir saflık olurdu. Uzak ve belirsiz bir geleceğin bize neler getireceği daha bilinmiyor. Fakat günümüzde görülebilir gelecek de gayet açıktır. Bugün iki gerçek güç var ve onları hesaba katmamız lazım. Rusya ve Türkiye. Koşullar öyle gelişmiştir ve ülkemiz bugün Rusya'nın yörüngesindedir ve Türkiye'nin saldırısından yeterinden fazla korunabilmektedir. Rusya hakimiyeti kalkarsa onun yerine hemen Türk-Tatar hakimiyeti geçecektir. Ya Rusya ya Türkiye, ya Bolşevikler ya da Türk milliyetçiler. Başka seçeneğimiz yok. Biz böyle bir seçenekle karşı karşıyayken sanıyorum tereddütlere yer olmaması lazım. Elbette Türkiye değil, Rusya. Elbette Türk milliyetçileri değil, Bolşevikler. Seçmek imkanımız bu denli sınırlı olmasaydı genelde Rusya'ya ve özelde de Bolşeviklere karşı bir yığın itirazımız olurdu. Ama bizim bedbahtlığımız ülkemizin elimizi ayağımızı bağlayan coğrafi konumudur. Ermenistan'ın Bolşeviklere ihtiyacı var. Zira Rusya'ya ihtiyacı var. Yarın neler olabileceği bilinmiyor. Bence bugün olanların aynısı olacak ama günümüzde duruma hakim olan Rusya'dır. Bugün Rusya ile dost olabilmek için Ermenistan'ın kendisinin Bolşevik olması lazım. Başka bir çıkar yolu yok. En azından ben böyle görüyorum. Yukarıda söylemiş olduğum Ermenistan'da Bolşevik karşıtı gizli bir mücadele yürütebilmek için sloganımız yok sözlerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Aynı soruyu farklı bir biçimde geçmişe yönelik olarak soruyorum. Ermenistan'ın Sovyetleşmesi ülkemiz için bir felaket mi? Bu soru bir taşnağın dilinde garip görülebilir. Biz çok eskiden beri bu soruya cevap vermişiz ve bu cevap Bolşeviklerin lehine değil. Ama tekrar düşünelim ve parti bağnazlığına kapılmayalım. Sovyet rejiminin Ermenistan gerçeklerine kesinlikle uymadığını bir kez daha tekrarlamak istemiyorum. Bu görüş bence tartışılmazdır. Ayrıca Bolşeviklerin Ermenistan'daki faaliyetlerini gayet iyi biliyor ve hatırlıyorum. 2,5 ay boyunca Aralık 1921, Şubat 1922 Ermenistan'da bulunduğum dönemi kastediyorum. Ne kadar insanın mağdur olduğunu biliyorum ve hatırlıyorum. Mağdurların başında taşnaklar geliyordu. Bizzat ben kendim ve sizlerden birçoğu inanılmaz eziyetler gördük ve acımasızca takip edildik. Bu arada şunu da ifade edeyim ki biz bu ciddi hususları unutmamalı ve karar verirken ihtiyatlı davranmalıyız. Zira mağdur taraf olarak bizler elbette sadece kötülükleri görmeye ve her şeyi abartmaya eğilimliyiz. 1920 Kasım'ındaki durumumuzu hatırladığımda kendi kendime soruyorum. O zaman Bolşevikler Ermenistan'ı işgal etmeseydiler ve ülkeyi bizim iktidarımız altında kendi kaderiyle baş başa bıraksaydılar daha iyi olmaz mıydı? Cevap olumsuzdur. Hayır, iyi olmazdı. Daha kötü olurdu. Biz daha o günlerde durumun çaresiz olduğunun bilincine varmıştık ve bu yüzden Bolşeviklerin önünde kapıları sonuna kadar açtık. Yukarıda söylemiştim, ümitlerimiz boşa çıktı. Rusya'dan ne siyasal ne de maddi yardım alabildik. Tekrar ilk dönemden bahsetmekteyim. Örneğin Bolşevikler Ermenistan'ı Türkiye'ye karşı savunmadılar ve bizim yok olma tehdidi altında imzalamış olduğumuz Gümrü Anlaşması'nı onayladılar. Bu böyledir. Fakat Bolşeviklerin ülkeyi işgal etmemesi ve bizlerin yalnız kalması durumunda Türkler bu anlaşmaya saygı gösterir miydi? Değişik bahaneler, ki bunları uydurmak zor değildir, kullanarak daha da ileri gitmezler miydi? Biz bu niyetler karşısında ne yapabilirdik? Yenilmiş ve zayıf düşmüş olan ülke içinde ve dışında olanca otoritesini kaybeden bizler bunu yapabilir miydik? 1920 sonbaharında biz hem hükümet hem de parti olarak bütün gücümüzü kaybetmiş çıkmaza girmiştik. Ve Bolşevikler geç kalsaydı biz kendimiz onları davet etmek zorunda kalacaktık. Zira kendimiz güçsüzdük. Ülke içinde bizim yerimize geçebilecek başka bir güç de bulunmuyordu. Sonuçlara bakalım. Biz 2,5 yıl boyunca ülkeyi yönettik ve yaklaşık bu kadar bir süreden biri de Bolşevikler yönetmektedir. Biz Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye ile savaştık. Bolşevikler savaşmadı. Biz Akbaba'da, Zot'ta, Zengibasar'da, Vedibasar'da, Milin Deresi'nde, Şerur'da, Nahçıvan'da, Zengezur'da aralıksız olarak birçok çatışmaya girdik. Bolşevikler Şubat ayaklanması hariç içeride çatışmalara girmediler. Biz bitmez tükenmez savaşlarda ülkeyi sürekli olarak silah altında tuttuk, üreten elleri savaş meydanlarında meşgul ettik. Oysa yaratıcı çalışmalara büyük ihtiyacımız vardı. Bolşevikler halkı bu korkunç durumdan kurtardılar. Bizim dönemimizde halk savaş meydanlarında ya da açlıktan ölmekteydi. Şerur ve Vedi gibi buğday zengini bölgeleri, Akbaba gibi hayvancılık üssünü çökerttik. Bu zenginlikten yararlanamadık. Uzun süren açlık yıllarından sonra 1920 yılının beklenen bol ürününü diğer zenginliklerle bir arada Kazım Karabekir Paşa'nın ordusuna teslim ettik. Bugün ise Ermenistan halkının tok olduğunu, buğday ihtiyacının hemen hemen bulunmadığını duymaktayız. Ve bu gerçektir. Halk ekin ekmek ve biçmek için zaman bulabiliyor. Çok çalıştık. Fakat dış dünya ile düzenli bağlantı kuramadık. Güney Kafkasya demiryolu fiilen bize kapalıydı. Bolşevikler yolu açtı. Bugün Erivan, Culfa üzerinden İran ve Azerbaycan'la Bakü üzerinden Doğu Rusya ve Güney Kafkasya ülkeleriyle, Batum üzerinden ise Rusya ve Avrupa ile bağlantı kurulabilmektedir. Bizim dönemimizde Ermenistan karanlık içindeydi. Güneşin batışından yarım saat sonra her türlü çalışma ve hareket dururdu. Zira aydınlatma için malzeme yoktu. Bolşevikler Bakü'den gaz yağı getirdiler ve ülkeyi karanlıktan kurtardılar. Elbette bu öyle büyük bir iş değil ama bu küçücük işi bile becerememiştik. Bolşevikler Ermenistan'a lazımdı ve bugün de aynı biçimde lazımdır. Fakat bütün Bolşevik sistemi bütün içeriğiyle tarafımızca kabul edilemez. Peki ne yapmalı? Yoksa dışarıdan savaşalım mı? Bu içeride açık ya da kapalı şekilde yürütülen savaşın desteklenmesi bakımından yedek bir araç olarak belli bir değer ifade edebilirdi. Bunun dışında dışarıda çıkarılacak bir gürültü kime ve ne için gerekir? Bugün Avrupa şehirleri her türlü monarşistlerden eserlere kadar Rus göçmenle tıpkı bizim gibi kovulmuş insanlarla dolup taşmaktadır. Onlar çok sayıda gazete yayımlamakta, kitaplar yazmakta, mitingler düzenlemekte, çağrılar ve protestolar yapmakta tehditler savurmaktadırlar. Bolşevikleri sövüyorlar, sövüyorlar, sövüyorlar. Ben bu beylerin yaptığı kadar boş ve miskin olan başka bir iş görmedim. Yani göçmenler Sovyetlerin gücünü bu sözel gürültü ve şimşeklerle mi kıracak? Narkomları yıkacak ve Çeka'yı çökertecekler. Bu bir mücadele değil, güçsüzlüğün iğrenç bir teşhiridir. Bolşevizmle mücadele edenlerin içeriden vurması lazım ki bu darbeler boşuna gitmesin. Yurt dışında oturarak bu tehlikesiz ve uzak yerden yumrukları sallamak gibi bir eylem, EDP Taşnak Sutyun'a yakışmaz. Bizim aramızda Taşnak Sutyun'un siyasal bakımdan karşıt kampta bulunmaya devam ederek Ermenistan'ın dirilmesine dışarıdan yardım etmesi gerektiğini düşünenler de var. Nasıl? Ermenistan'a mal ithalatı yapabilmek ve dış pazarlara ham madde ihracatı gerçekleştirebilmek amacıyla muhtelif ticaret ve sanayi şirketleri, ülke genelinde atölye ve fabrikalar, sulama tesisleri ve benzerleri kurmalıdır. Bir parti olarak bizim bu tür ticaret ve sanayi konularında ya da koruma ve hayır çalışmalarında ne kadar ehliyetli olduğumuz, keza işin başarıyla sonuçlanması bakımından aracılığımızın ne kadar arzu edilen bir şey olduğu gibi konuları bir tarafa bırakarak soruyorum. Siyasal bir parti bu tür çalışmaları kendi programına alabilir mi? Bence yapamaz. Bu onun işi değildir. Bu siyasal bir partinin faaliyet programı değil, onun inkarı olurdu. EDP Taşnak Sutyun böyle bir yola girerse, bu yönü tercih ederse, kendi raison d'être'sini yitirmiş olduğunu ilan etmelidir. Dipnot, raison d'être, varoluş nedeni, varlık nedeni, çevirinin notu. Ticareti tüccarlara, sanayiyi sanayicilere, hayır işlerini de hayır kuruluşlarına bırakmak lazım. Taşnak Sutyun'un başka bir işle, eğer böyle bir iş varsa uğraşması gerekir. Evet, eğer varsa... Biz siyasal bir parti olarak ülke içinde Bolşeviklerle onların devlet çalışmaları çerçevesinde işbirliği yapamayız. Keza ne kadar istesek bile yasal bir muhalefet konumunda da olamayız. Yer altında komplocu bir faaliyet yapmamamız gerekir. Hatta bu mümkün olsa bile Sovyet iktidarını yıkmamamız gerekir. İçeride mücadele vermek hevesi ya da isteği olmadı ve dışarıda söylenenlerin de ülkede duyulamayacağı bir ortamda dışarıdan sözlü mücadele vermek, kolonilerde Bolşevik karşıtı propaganda yapmak amaçsız ve yakışıksız bir meşgaledir. Ermenistan'ın ekonomik kalkınmasına dışarıdan yardım etmek, ticaret ve sanayi şirketleri kurmak ise siyasal bir partinin uğraşacağı işler değildir. Peki ne yapmalı? İşte tam da burada tahmin edebildiğim kadarıyla sizleri çok üzecek olan ama önünde sonunda söylenmesi ve üstelik hiç süslenmeden söylenmesi gereken üzücü sözleri dile getireceğim. EDP Taşnak Sutyun'un artık yapacak hiçbir şeyi kalmadı. Partimiz yapması gereken her şeyi yapmış ve kendini tüketmiştir. Hayatın yeni koşulları önümüze yeni talepler getirmiştir. Biz bu yeni taleplere cevap vermek yeteneğinden yoksunuz. Dolayısıyla meydanı daha yeteneklilere bırakmalıyız. Bu yeni koşulların neler olduğunu bir daha tekrarlamaya ihtiyaç var mı? İşte onlar. Artık Türkiye Ermenistan'ı diye bir şey yok. Büyük Avrupa devletleri bizleri defnettiler. Ermeni halkının yarısı kan kaybetmiş ve talan edilmiştir. Uzun bir dinlenmeye ihtiyacı vardır. Ermenistan Cumhuriyeti özerk bir bölge olarak Sovyet Rusya ile birleşmiştir. Devletimizi Rusya'dan koparamayız. Çok istesek bile bunu yapamayız ve yapabilecek olsak bile istemememiz gerekir. Parti yenilmiş ve otoritesini kaybetmiştir. Ülkeden kovulmuş ve geri dönemez. Kolonilerde ise yapacağı bir iş yok. Günümüzde durum bu. Bir parti madem yaşıyorum öyleyse kendime nasıl olursa olsun bir iş uydurmalıyım diyemez. Madem yaşıyorum öyleyse tarzında bir yaklaşım mantıksal olarak yanlıştır. Cümleyi bunun tersi yönde kurmamız gerekir. Madem ki yapacak bir işim kalmamış yaşamam gerekmez. Dolayısıyla parti çalışmasının olmadığı bir yerde parti de olamaz. Ben Taşnak Sutyu'nun yapacak bir işi kalmadığını söyledim. Onun genel olarak Ermenilerin ve özel olarak kendisinin siyasal geçmişi karşısında yapabileceği sadece bir iş var. Parti kendi varlığına, kendi kararıyla bilinçli ve kesin biçimde son vermelidir. Evet, ben intihar öneriyorum. Bazen öyle durumlar oluyor ki onurlu kurtuluş yolu sadece intiharda bulunabilir. Partimiz tam da böyle bir durum içindedir. Biz bunu 4-5 yıl önce yapmalıydık. 1918 Haziran'da Batum'da anlaşmayı imzaladığımızda ve bu anlaşma sonucunda bir bağımsız Ermeni devleti ortaya çıkarak diğer devletlerle aynı sırada kendi mütevazi yerini aldığında, aynı yılın Ağustos ayında yeni devleti biçimlendirecek olan Ermeni parlamentosunun açılışını yaptığımızda, işte o zaman biz kendimizi feshetmeli ve yeni siyasal grupların önünü açmalıydık. Bizim tarihi misyonumuz tamamlanmıştı. Ve bu kanlı mücadeleler ve muazzam kurbanlar eşliğinde sürdürülen çeyrek asırlık uzun ve zor çalışmalarımızın ne kadar da onurlu bir sonu olurdu. Fakat o günlerde biz tarihin yeni bir aşamaya girmekte olduğunu ve bu aşamada güçlerin yeniden mevzilenmesi gerektiğini anlamıyorduk. Anlamıyorduk ve anlamaya cesaret edemiyorduk. 4-5 yıl önce devrim sıtması ortamında yapmamız gerekenleri anlamamamız affedilebilir bir davranış olsa bile bugün durum gayet açık, hayatın yeni talepleri gayet emredicidir. Bugün gerçekliği anlamamak her iki gözümüzün kör olduğu anlamına gelmektedir. Bugün kararlılık sergilemezsek bizi sadece çöküş ve şerefsiz bir son beklemektedir. Partiler çalışmalarıyla yaşar. Çalışma yoksa ve onun yerine sadece bir taklit söz konusuysa ölüm kaçınılmazdır. EDP Taşnak Sutyun kendi hayatını ve geleceğini kurtarabilmek için kendi saflarını acımasız biçimde arındırmalı. Güven vermeyenleri, şaşkınları ve tereddüt edenleri, zayıfları ve yorgunları, zayıf inançlı ve ümitsiz olanları, tembel ve kayıtsız kişileri yani mevcut üye sayısının 10'da 9'unu hatta belki daha fazlasını atmalıdır. Bundan sonra geriye süzgeçten geçirilmiş, moral bakımından sağlıklı, azimli, körü körüne inanan, her türlü fedakarlığı yapabilen, hiçbir şey karşısında durmayan bir kadro kalacak ve bu kadronun tamamen gizli çalışması gerekecektir. Elbette bu siyasal bir parti değil, Taşnak Sutyu'nun varlığının ilk dönemlerinde olduğu gibi gizli bir komplo örgütü olacaktır. Yalnız bu yolla ama yalnız bu yolla partimiz varlığını kurtarabilir, yeniden yaşayabilir ve bayrağı taşıyabilir. Fakat ne pahasına? Başarı kazanılmaması durumunda Ermenilerin siyasal meselesini riske sokmak, Ermeni halkını yeni sınavlarla karşı karşıya bırakmak pahasına. Ve partinin kurtarıcılarının bundan korkmamaları ve inat ederek bu engel karşısında durmamaları gerekir. Parti ideolojisine ne kadar bağlı olursak olalım, partiyi bilinçli olarak böyle bir bedel karşılığında kurtarmak isteyecek olan birisinin aramızda bulunabileceğine inanmak istemiyorum. Parti bir amaç değildir ve bir kişinin bu temel gerçeği unutması halinde hain, tehlikeli ve zararlı olarak algılanması gerekir. Ermeni halkı Taşnak Sutyun için bir ham madde değildir. Parti fanatizmi hastalığına yakalanmış birisini bilinçli ya da bilinçsiz olarak davrandığı gibi davranırsak eşi görülmemiş bir suç işlemiş oluruz. EDP Taşnak Sutyun tarihin elinde bir aletti. Alet kendi işini yaptıktan sonra keza yıprandığında, eskidiğinde ya da işin devamı yeni bir aletin kullanılmasını gerektirdiğinde de eski alet bir tarafa atılır ve atılmalıdır da. Geçmişe ait bir alet sadece bir saygı ve şükran, sevgi ve kült nesnesi olarak kalabilir. Fakat onun yeri milli müzedir. Ermeni siyasal meselesinin devam ettirilmesi bağlamında Taşnak Sutyun bundan sonra yararsızdır ve dolayısıyla sahneden çekilmelidir. Ben sürekli Ermeni siyasal meselesini konuşuyorum. Sürekli bu konuya dönüyorum. Zira Taşnak Sutyun'u bu meseleden ayrı tutamıyorum. Partimizin bütün varlığını bu mesele içinde düşünebiliyorum. Bu yüzden de doğaldır ki Taşnak Sutyun Kongresi'ne seslenirken kanaatlerimi gerekçelendirmek ve düşüncelerimin yönünü belirlemek bağlamında başka bir hareket noktası bulamıyorum. Soruyorum, bizim işimiz Ermenilerin siyasal kurtuluşu da bizimle beraber ölecek mi? Böyle düşünmek aşırı bencillik olurdu. Sadece bencillikle değil, tarihsel olayları aşırı safça değerlendirmek anlamına gelirdi. Bir yıl önce ben Çakamarta'da EDP Taşnak Sutyun'un ölümünün Ermeni siyasal meselesine büyük zarar verebileceğini yazmakla beraber aynı yerde hemen şunu da kaydetmiştim ki Taşnak Sutyun'un gerçek sınırları bizim parti örgütlerimizi çoktan aşmıştır. Partimiz mücadele eden Ermeniliğin ifade yöntemlerinden sadece bir tanesidir, fazlası değildir. Hatta Taşnak Sutyun adı tamamen kaybolabilir, unutulabilir ama Taşnak Sutyun'u doğurmuş olan mağrur ruh, özgürlük aşkı ölmeyecektir ve gerçek Taşnak Sutyun da budur. Parti daha doğrusu günümüzdeki örgüt dağılabilir fakat ülkü ve iş yaşayacaktır. Sadece ölmemekle kalmayacak hatta yeni yaşam gücü kazanacaktır. ve sırf bu yüzden meselenin garanti altına alınması ve ileride gelişebilmesi amacıyla partiye intihar etmesini öneriyorum. Bir şeyi anlamamız gerekir. Bizim mirasçılarımız olan Ermeni Bolşevikler bizim işimizi devam ettirmek zorundadırlar ve devam ettirmektedirler. Bunu farkına varsalar da varmasalar da isteseler de istemeseler de yapmak zorundadırlar. Onlar da aynen bizler gibi büyük üstadın, tarihin elinde bir alettirler. Biz kendi işimizi yaptık, belli bir devreyi tamamladık, bunun devamı ise onlara aittir. Bolşeviklere müteşekkir olmalıyız. Onlar bizi devirerek bizim başlattığımız işi kurtarmak diyemesek de daha güvenilir raylar üzerine oturttular. Kendi çalışmamızın ağırlığı altında ezildiğimiz o kritik anda onlar geldiler ve bizim yerimize geçtiler. Mücadelemiz ölmedi. Doğrudur. Bugün Ermenistan bağımsız bir devlet değildir. Sadece Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir bölgedir. Ama nasıl bilebiliriz? Belki de bugün Ermenistan için en uygun durum budur. Gerçekler bize şunu kanıtladı. Mevcut olumsuz koşullarda hemen bağımsız bir devlet kurmak, Ermeni halkının gücünü aşmaktadır. Ortalama bir düzey, bu düzeyin yakalanabilmesi ve devlet yaşamına ilişkin alışkanlıkların edinilebilmesi için siyasal yönden hazırlıklı bir sınıf lazım. Muazzam çalkantılar, kıyımlar ve talanlar sonrasında bu sınıfın örgütlenmesi ve gücünü toparlayabilmesi için sakin bir dönem yaşamak gerekir. Oluşan koşullar karşısında Ermenistan'ın bu dönemi Bolşevik bayrağı altında yaşaması gerekir. Bırakalım öyle olsun. Bu durumda Taşnak Sutyun Bolşeviklere yardım edemez, geriye sadece engel olmamak kalıyor. İşte bu da onun Bolşeviklere yardımı olacaktır. Ama engel oluşturmamak için bir tek yol var, sahneden çekilmek. Bizim meselemizin çözümü için bir tek çizgi izlenmesinin yeterli olmayacağını sık sık duyuruyoruz. Zira tedbirlilik bir eğilimin yanında ve ona paralel olarak başka bir eğilimin de var olmasını gerekli kılmaktadır. Ermeni Bolşevikler Rus çizgisini izlemektedirler. Bırak izlesinler. Ama diğer imkanları da öngörmek gerekir. Örneğin bugün Rus Bolşevikler de Türklerle tek bir cephe halindedirler. Fakat yarın bu yapay blok çökebilir ve biz hem Türklerle hem onların gerisinde konuşlanmış olan Avrupalılarla ortak bir dil bulmak zorunda kalabiliriz. Demek ki yarının Türkleriyle ilişkilerimizi muhafaza etmek lazım. Taşnak Sutyun'un yapacağı bir şey kalmasa da kendi varlığını ve şimdiki Bolşevik karşıtı konumunu en azından bu amaç için muhafaza etmelidir. Fazla konuşmamak için ne bu ihtimale ne de ikinci bir eğilimin varlığına itiraz ediyorum. Yalnız bir konuda ısrar ediyorum. Bu rol EDP Taşnak Sutyun'a uymaz. Türklerle görüşmeler yapma konusunda Taşnak Sutyun Bolşeviklerle görüşmede olduğundan daha kabul edilemez bir muhataptır. Bir gün gelir de Türklerle anlaşmak ihtiyacı doğarsa sahneye başka bir anlayışa, başka bir psikolojiye sahip, en önemlisi de başka bir mazisi olan ya da mazisi olmayan insanların çıkması gerekir. Ve bu noktada Taşnak Sutyun değil, yardım etmek tersine engel olabilir. Bolşevik rejiminin ve Bolşevik egemenliğinin sonsuz olmadığını söylüyorlar. Yani Bolşevizm az ya da çok beklenmedik bir biçimde, yakın ya da uzak vadede düşebilir. Dolayısıyla yedek bir güç, başka bir örgüt gerekir ki Bolşevizmin yerine geçebilsin, dümeni ele alsın ve ülke anarşiye sürüklenmesin. Taşnak Sutyun'un en azından o gün için muhafaza edilmesi gerekir. Ve bu noktada tartışmak istemiyorum. Bu tür bir durum oluşsa bile yeni hakimiyeti Taşnak Sutyun'un tesis etmeyeceğini söylüyor ve bu konuda ısrar ediyorum. Şimdiki siyasal koşullar önemli ölçüde değiştiğinde Ermeni gerçeğine uymayan ve yabancı olan Sovyet egemenliği de yerini başka güçlere, başka siyasal ve toplumsal gruplara terk edecek, kendi rolünü yerine getirilmiş ve tamamlanmış olarak kabul edecektir. Fakat Bolşeviklerin yerini alacak güç Taşnak Sutyun değildir. Yeni koşullar yeni talepler getirecektir. Siyasal ve özellikle de devrimci partiler her bir günün taleplerine uyarak durmadan yenilenemezler. Belirli dönemlerde ortaya çıkar, belirli araçlar kullanarak belirli görevleri yerine getirirler. Bir parti her ne kadar istese de kendi geçmişinden kurtulamaz, geçmiş her zaman bugünün üzerinde dolaşacak ve onu kuşatacak. Anılar, alışkanlıklar, ilişkiler, sempati ve antipatiler ister istemez ve farkına varılmadan belirecek ve günlük çalışmalara bir tür anarşi sokacaktır. Yeni şarabı eski tulumlara koymazlar. Zira hem tulum yırtılır hem de şarap dökülür gider. Geçmişte EDP Taşnak Sutyun Ermenistan'a ve Ermeni meselesine lazımdı. Gelecekte ise o artık lazım olmayacak. Onun yerine başka bir Taşnak Sutyun, belki de Ermeni devleti Taşnak Sutyun'u geçecek. EDP Taşnak Sutyun'un yapacağı bir şey kalmadı. Ne bugün, ne yarın, ne de gelecekte. O kendi varlığına son vermelidir. Bunu geçmişi için, kendi adının ve şerefinin kurtuluşu için yapmalıdır. Etrafa bakalım. Biz bugün sanki yaşıyor muyuz? Sanki bu bir parti çalışması ve yaşamı mı? Bizim artık yozlaşma sürecine girdiğimiz ve bu yozlaşmanın sebeplerinin tesadüfi ve dışsal olmayıp içsel ve örgütsel olduğu görülmüyor mu? Yeni yetişen kuşak gençler artık 20-25 yıl önce olduğu gibi bizimle değil. Yorulanların inancını ve diriliğini kaybetmiş olanların yerine geçmek için saflarımıza coşku ve inanç dolu taze kuvvetler katılmamaktadır. Tersine bizden kaçıyorlar, partiyi yozlaştırıyorlar. Ya da ki en kötüsü de budur, sadece atıl, kayıtsız, coşkudan ve enerjiden yoksun, çalışma yeteneği olmayanlar kalıyor. Sadece kalbinde ölüm soğukluğu, dudaklarında hafif bir istihza bulunanlar kalıyor. Biz gerçekleri görmek istemiyor ve olaylara tek düze açıklamalar getirme alışkanlığı geliştirerek diyoruz ki, kötüler ve çıkarcılar, kiralıklar ve korkaklar bizden ayrılıyor. İyiler, samimi olanlar, çıkar gütmeyenler, bilinçli bir şekilde sadık olanlar, ruhen ve aklen sağlıklı kişiler ise her zaman olduğu gibi bizimle kalıyor. Yani bu bir açıklama mı? Yani bu taşnak sutyunun sadece Burjuva'nın kiralık adamlarından, eşkıyalardan, soygunculardan ve her türlü maceracılardan oluştuğu yönde Bolşeviklerin yaptıkları aptalca açıklamalara benzemiyor mu? Bu bir açıklama değil, ya saf bir çocuğun ya da iflah olmaz bir demagogun sözleridir. Partimiz çöküyor çünkü kendi raison d'être'sini kaybetmiştir. İşte acı gerçek. Biz bu gerçeği itiraf edebilme erkekliğini göstermeli ve gereken sonuçlara varmalıyız. Sonuç şu, varlığımıza son vermeliyiz. Biliyorum, bu konferans bu konuda karar verme yetkisine sahip değildir. Ama konuyu gündeme getirme ve çözümü için araçlar bulma yetkisine sahiptir. Bu amaçla konferansa şunları öneriyorum. Dipnot. Buradan itibaren partiyi ilgilendiren öneriler sıralanmaktadır. Bunları burada yayımlama hakkını kendimde bulmuyoruz. Ovannes Kaçaznuni. Yoldaşlık selamıyla Ovannes Kaçaznuni, Bükreş, Mart 1923. Ek. Sunmuş olduğum tebliğle ilgili olarak parti yoldaşım ve şahsi arkadaşım N.N.'den eleştirel bir mektup aldım ve onu ayrıntılı biçimde yanıtladım. Yanıt mektubumu bazı kısaltmalar yaparak okuyucularla paylaşmayı gerekli buluyorum. Zira bu mektupta aynı konudaki temel görüşlerim geliştirilmiştir. Ovannes Kaçaznuni. Sevgili nene, senin mektubunu 22 Haziran günü aldım. Benim tebliğimi senin yazdığına göre ad hominem olarak yorumlayanları, dipnot, ad hominem kişisel dürtü, çevirinin notu. Ad hominem olarak yorumlayanları izlemediğini ve onlara katılmadığını duymak teselli vericidir. Bu yorumların nasıl olduklarını tahmin edebiliyorum. Nasıl bilebiliriz ki belki de bu yorumcular haklıdır. Zira bu homo sum et humani nihil, dipnot, musum et humani nihil, insana ait olan hiçbir şey bana yabancı değildir anlamında bir deyim. Çevirenin notu. Geriye kalanını sen biliyorsun. Kendi Latince bilgime pek güvenemiyorum. Sen kendin ise benim akli yeteneklerimden kuşkulanmakla yetinmişsin. Belki de sen haklısın ki Nasrettin Hoca benzeri durumlarda böyle derdi. Sütün bu yaşadıklarımızdan sonra bizlerden kim akli dengesini koruyabildiğini garanti edebilir ki?